Ayrım 6.
Göçmen işçiler çapa ve toplama döneminde çoluk çocuk pamuk tarlaları civarında kurulan çadırlarda yaşarlar. Elle toplanan pamuk çuvallar, toplanırken pamuktan ayrılmayan kabuklar daha sonra elle ayıklanır. Eskiden beri elle yapılamayan bir basit işlemde pamuğun içine yapılmasıdır. Buna çırçırlama, bunu yapan basit tesislere çırçır fabrikası, bir veya birkaç çırçır makinesi olana da çırçır fabrikatörü denilir. Çırçırlanan pamuk ya insan gücüyle haşa denen çuvallara basılır ya da makineyle sıkıştırılır, preslenir. Sıkıştırma makineleri prese fabrikası diye bilinir. Pamuğun tohum için ayrılmayan çekirdeğinden yağ çırpılmadan toplanıp kabuğu ayrılan pamuğun yarıya yakını çiğittir. Yani çekirdektir. Aşağı yukarı 9 kilo çiğitten 1 kilo pamuk yağı elde edilir. O tarihte 30 bin ton pamuk üretilirmiş. 1984 yılında Türkiye'nin toplam pamuk üretimi 525 bin tondur. Akıllarının hemen tamamı o tarihlerde borsadan geçerdi. 1900'lü yılların başında kurulduğu söylenen Adana Borsası töresi olan bir müesseseydi. Babam Hacı Ömer pamuk ticaretine ilk başladığı günlerde erkenden yollara çıkar, sabahın alacakaranlığında manda arabalarıyla pamuk getiren çiftçilerin yolunu bekler, onlardan pamuk alırmış. Daha sonra bu işi gün ağarmadan borsa yürütmüş. Koçan alıp satmakta borsanın en gedikli müşterisi olmuş. Sadece kendi adına değil, başkaları adına da pamuk alıp satmaya başladı. Önceleri pamuk ihracatçısı Albert Diyap adına pamuk alımlarına girermiş. Sonra Nuh Naci Adana'ya gelip Adana'daki Kayseri'nin Özgür Seyit Tekin ve Nuri Has'la ortak olarak Simyonoğlu Fabrikası'nı Milli Mensucat Fabrikası adı altında işletmeye başlayınca, size fabrika alım işlerinde pamuk borsasında ve piyasa izlemede becerikli, çalışkan, güvenilir bir adam lazım diyerek babam Hacı Ömer'i Nuh Naci'ye tavsiye etmiş. Adana'da dostluklar ve ortaklıklar aynı işi yapmaktan kaynaklanır. Babam pamuk alım satımına girince ilk yakınlık kurduğu grup Milli Mensucat Fabrikası'nda ortak olan Kayserililer, Nuh Naci, Mustafa Özgür, Seyit Tekin ve Nuri Hasur. Babam aldığı pamuğu birisine satmak zorunda. O zaman en büyük pamuk alıcıları Milli Mensucat firması ile Albert, Lütfullah, Brazofolli gibi pamuk ihracatçılarıydı. Hacı Ömer bakmış ki pamuk çırçırlamada iş var. Elde çırçır makinesi bulmuş. Bunları Boduroğlu'nun fabrikasına bir yer kiralayıp oraya koymuş. Kendi hesabına çalıştırmaya başlamış. Çırçırlamaya girişince bu kere tohumu satın alabilecek tek kişi olan yağ fabrikatörü S.R. Glido ile ilişkisini geliştirmiş. Pamuk piyasasına koşuştukları Kayserili olmamalarına rağmen dost oldukları Kara İsa'lı iki kardeş tanımış. Ahmet Sapmaz ve Bekir Sapmaz. Adana'da Kuruköprü mevkiinde satın alınan bir arazi üzerine babam ve Sapmaz kardeşler ortak olarak bir çırçır fabrikası kurdular. Yeni çırçır fabrikası olarak da anılan bu fabrikanın esas adı Bekir Sapmaz ve ortakları çırçır fabrikasıdır. Bu tesiste 50 adet çırçır makinesi bulunuyordu. Babam ve çırçır işlerindeki ortakları 1942 yılında Türk Nebati Yağlar Fabrikası teşebbüsünden 2 yıl önce bir gayrimüslimin İtalyan Musevisi'nin olduğu katlı iplik fabrikasının satılacağını duymuşlar ve %50'si babama ait olacak şekilde ortak satılır. Çok basit makineleri olan bu fabrika o zaman pamuk yerine iplik yapıp satmak bakımından onlara cazip görünmüş. Fakat zamanla işe yaramaz hale tümüyle tekelin kirasındadır ve depo olarak kullanılır. Ahmet Sapmaz ailesiyle Samancı ailesinin mülke ortaklığı devam etmektedir. Babam Milli Mensucat Fabrikası'na pamuk satarak dört ortakla da iyi ilişkisini sürdürürken kimsesi olmayan zengin bir iş adamı Mustafa Özgür babama ayrı bir ilgi göstermiş. Ondan kendi işlerinde de yararlanmaya başlamış. Tutumlu bir Özgür'ün ayrıca halı ticaretiyle ve gayrimenkul işleriyle ilişkisi vardı. Bir süre sonra da babamı kendine umumi vekil tayin. Babam Erciyes Otel, çarşı ve sinemasının yapımında Mustafa Özgür'le %50-%50 ortaklık yaptı. 1949 yılları arasında önce dükkanlar, arkasından otel ve daha sonra da lokanta ile sinema yaptırıldı. Kalan inşaat malzemesiyle de yoldaki berber iş hanı tamamlandı. Mustafa Özgür ölünce mallarını varisleri sattılar. Erciyes binaları bizim aileye geçti. Erciyes sineması o günün ölçülerinde 1200 koltuğuyla Adana'nın belki de Çukurova'nın en büyük sinemasıydı. Sinema yapılırken koltuğa büyüklük ölçüsü haline gelmişti. Her gün mimara sorardı, kaç koltuk olacak? 900 acaba. Gel sen şunu 950 yap derdi babam. Pazarlıklarla koltuk sayısını 1200'e kadar çıkarttırmıştı. İstanbul'da tanınmış bir kişi olan İpek Film Şirketi sahibi Cemil Filmer sinemayı kiraladı. Babam kira mukabelesine bir madde koydu. Apartmanın 8 numaralı locası bizim ailenin olacaktı. Bina çarşının tam ortasında olduğundan bu 8 numaralı loca bizim ailenin uğurları gibi kullanılırdı. 1948-1949 yıllarında babam Albert Diop'la pamuk ihracatı işinde ortak oldu. Albert'ta kimsesi olmayan, işine çok düşkün bir gayrimüslimdi. Alphonse isimli bir müdürü, Selahattin Şakacı isimli de bir muhasebecisi vardı. Yine de işleri onlara bırakmaz, masanın başında bir lambanın ölgün ışığında defterlere kapanır, gece yarılarına kadar hesapları gözden geçirirdi. Babamın bir de inşaat müteahhitliği yaptığı dönem vardır. Muzak İnşaat Kalfası babam ve Ahmet Sapmaz'la bir ortaklık tesis etti. Firmanın adı Muzaffer Budak İnşaat Şirketi'ydi. Sahibiydiler. Bu şirket Adana Sanat Okulu, Anıtkabir, TBMM İnşaatı, İstanbul Ankara Karayolu, İstanbul İdare Kültesi inşaatlarında değişik ölçülerde işler yaptı. Son olarak Ankara'da Ulus İş Anı inşaatını gerçekleştirdi. 30-35 mühendis ve mimarın çalıştığı güçlü bir şirket haline geldi. Hatta babamın söylediğine göre zamanın hükümeti bu firmanın Irak'ta iş yapmasını bile istemiş. Adana'da Brazofilli'nin eskiden sahip olduğu yerler şehrin ortasında kalmıştı. Hele ana yolda bu arsadan geçince değeri arttı. Muzaffer Budak yola cepheli inşaatı. Biri babamın, öbürü Ahmet Sapmaz'ın ve iki evin ortasındaki küçüğü de kendisinin. Muzaffer Budak evlenmemiş, tek başına inşaatından kendine küçük bir ev yaptırdı. Ertuğrul Arf isimli mimarın projeleriyle yapılan ve kaloriferli olan bu evler Adana'nın ilk yapıdır. Biz evlerin yapımını hayranlıkla izliyorduk. Mermer salonları, kaloriferleri bizim yaşadığımız eve göre çok önemli yeniliklerdi. Büyük bir sevinçle evlere geçmeyi beklerken babam amcama, "O evde siz oturun," dedi. Amcam çocuklarını alarak bu eve taşınınca çocuk yüreğimize biraz kıskançlık ateşi düştü. Fakat babamın büyüğe hürmeti, büyüğe yol verişinin bir örneği değerini yıllar sonra anlayabildik. Muzaffer Budak yaşlanınca müteahhitlik firması da işlemez oldu. Çünkü firma tanıdı. Yanında işi devam ettirecek kimseyi yetiştirmemişti. Muzaffer Budak öldü. Sahip olduğu küçük ev yarımşar hisseleriyle ağzımın oldu. 7. Acı tatlı günleriyle çocukluğum, gençliğim. 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğmuşum. Ben doğduğumda ailem Adana'da, babamın evlendikleri evde yaşıyormuş. Evimiz iki katlı, toprak damlı, eski tarz bir Adana eviydi. Tahta bir merdivenle üst kata çıkılırdı. Büyük salona açılan 3 yatak odası, bir de mutfağı vardı. Alt katı depo olarak kullanılıyordu. Salonda devamlı tüten, kuru muz yanardı. Mutfak olarak kullanılan odada büyük bir bakır sini içinde tek kaptan oluşan yemeği çömelerek kaşıkladığımızı hatırlıyorum. Aynı odada leğen içine tahta toburayı koyar, ocakta ısıtılan bir gaz tenekesi suyla yıkanırdık. Gülnaz isim peştemalla sarar, ısınayım diye sobanın yanına getirirdi. Gülnaz yarı anamdı, evin tüm işleri yanında benimle de ilgili. Bizim yetişmemizde Gülnaz kadının büyük emeği vardı. Gülnaz da Akçakaya'dandı. Evlenmiş, kocası ölmüş, kimsesiz kalmış. Bizim evde bir yardımcı olmaktan öte ailenin bir parçası gibiydi. Fevkalade titiz ve disiplinli bir kadındı. Tüm meselelerimizi çözerdi. Hatta biz 6 erkek kardeşin hazinesini bile o saklardı. Her birimiz için değişik mendilmişti. Hangi rengin kime ait olduğunu o bilirdi. Harçlıklarımızı mendillere düğmeder, ihtiyacımız olunca verirdi. Birimizin hakkını diğerine geçirmezdi. Arkamızdan koşan ikinci annemizdi. Bizim evde kahvaltı nedir bilmezdik. Babam güneş doğmadan kalkar evden çıkardı. Onu görmezdik bile. Biz de çantamızı kapar, okul vakti kapıyı çarpıp giderdik. Maşrapa süt peşimizden koşardı. "Kurbanın olam, sakıp şu sütü iç de git," diye çırpınırdı. Bizim hayatımızda çok büyük yeri olan Gülnaz kadın hep bizimle yaşadı. 1960'lı yıllarda iyice yaşlandı, bizim yanımızda vefat etti. İbrahim Ağa isimli bir de erkek kardeşi vardı. Gülnaz'ın çok akıllı, çok becerikli olmasına karşın İbrahim Ağa'sı elinden hiç iş gelmeyen bir adamcağızdı. Biri çelik, diğeri paslı teneke gibiydi. Kimse bunların kardeş olduğunu düşünemezdi. İbrahim Ağa bir şeyi istemeyi bile beceremezdi. Yine de İbrahim Ağa ile ilgilendik, onu Gülnaz'ın yadigarı saydık. Kendisine bir ev yaptırdık, çocuklarının okumalarına yardımcı olduk. Büyüyünce çocukları da evlendirdik, onlara ev yaptık. Bize Gülnaz'ın emeği büyüktü, ne yapsak borcumuzu ödeyemezdik. Çoluk çocuk 15 kişinin 3 gözlü bir kerpiç ev, gözle acayip gelebilir. Eski Anadolu töreleri, aile bağının kuvveti, aile büyüğü olarak kayınbaba, kayınvalide, anne ve Senin damadın ve çocukların hürmeti ve bütün bunların üstüne o günlerin ekonomik şartları göz önüne getirilirse böyle bir yaşayış gayet. O evde 15 kişiye aş pişecek, 15 kişinin bulaşığı, çamaşırı yıkanacak, söküğü dikilecek, çorabı yamanacak. Gördüğünde gün ağarırken sabah ezanıyla kalkar, gece yatsı namazına kadar gerçek bir ağır işçi gibi çalışırdı. Yatağa düştüğünde uyudu mu, bayıldı mı belli olmazdı. Ama anamın hiçbir şeyden şikayet ettiğini duymadım, mutsuz halini de görmedim. Biz çocuklar akşamları bir odaya serilen yer yataklarına doluşurduk. Aynı odada evdeki büyüklerden biri yatardı. Türklerde oğlan çocuğunun yeri ayrıdır. Anam ilk çocuğu İhsan'ı doğurduğunda evde bayram edilmiş. Erkek çocuğu olur diyerek koltuklamışlar. İkinci erkek çocuk ben olmuşum. Üçüncü ve dördüncü de erkek olunca galiba sevinç var. Kız olsaydı iyi olurdu diye laf edilmiş. Altıncı erkek çocuk doğduğunda kaynanası anneme, tuh Sadık'a gene oğlan doğuracağız bu kadar erkeği diye üzüntüsünü belirtmiş. Gerçekten annem 8 doğum yapmış. Bir erkek bir çocuk ise doğum sonrası kısa bir evler. 1942'de aynı cadde üzerinde bir başka ev satın aldık. Bu ev daha büyük tazandı. Sahibi yabancı uyruklu biriymiş. Pembe boyalı olduğundan pembe ev diye anılırdı. Sonra bahçeye kalktığı nedeniyle aslanlı ev diye söylenir oldu. O yıllarda imkanları sınırlı olan babamın aslan heykeli satın almak için para dökmesi, sabahtan akşama kadar pamuk alım satımından oturmaya vakit bulamazken heykelin nakli için çaba göstermesi, yerine konuluncaya kadar başında beklemesi bizi hayli şaşırtmıştı. Ama herhalde bizi adam akıllı etkilemiş. Bugün ben de sanat eser vakit ayırmaktan büyük zevk alıyorum. Yeni evin alt katında yemek odası, oturma odası, mutfak vardı. Yatak odaları yoktu. İlk kez bu evde bizlere kar yolu alındı. Masada yemek yemeye başladık. Masanın üzerine herkese tabak, yanına çatal kaşık. 5-6 yıl sonra Zekai Koçak isimli bir mühendis bu evi bahçeye doğru büyüttü. 4 yatak odası ekledi. 6 kardeş bir odada yatarken ikişer ikişer odalara taksim olduk. Ben kardeşim Hacı ile aynı odayı paylaşıyordum. Pembe eve taşındığımızda babam bir radyo satın aldı. Hepimiz radyonun başından ayrılmaz olduk. Gerçekte bizim Akçakaya'da ilginç bir radyo olmuştur. Akçakaya'daki eve de ya babam ya da bey amca bir radyo getirmişti. Bir eski bisikleti ağaca bağlayıp tekerleği döndürerek etmeyi denediler, olmadı. Sonra kavak ağacın tepesine bir pervane yerleştirip onunla akümülatörü şarj etmeye kalktılar. Radyo. Sert bir rüzgar pervaneyi kırınca bizim radyo dut yemiş bülbüle döndü. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Bu radyo köyün tek radyosuydu. Haber saatlerinde köylüler toplanır, Alman harbi savaşının gelişmelerini öğrenmeye çalışırlardı. Top peşinde koşmak en büyük çocukluk tutkumdu. Adana'da Kuyon diye adlandırdığımız Fransızlardan kalma evlerde oturan Defterdar'ın oğlu Ayhan'la onların bahçesinde her gün top koştururdu. Eski bir havuz vardı. Bir gün oynarken aldığımı bu havuzun fıskiyesine vurdum. Kaşımın üstüne koca bir yara açıldı. Saatlerce kan durmadı. Hala izi vardır. Daha büyüdüğümüzde Akçakaya köyünde bayağı iddialı maçlar yapardık. Yazları Ceyhan'dan, Adana'dan köye gelen zengin aileler getirir, malzeme getirir, takımlar kurarlardı. Talas'a, Kayseri Şehir Stadyumu'na maça gittiğimizi hatırlıyorum. Yazların sıcağından ve sineğinden kaçmak için Akçakaya'ya gitmeye devam ettik. Aileyi Akçakaya'ya amcam götürürdü. Genellikle Adana'dan Kayseri'ye trenle giderdi. Koridorundan tuvaletlerine kadar tıklım tıklım dolu olur, biz çoğu kez ayakta yolculuk yapardık. Kayseri istasyonunda amcam bir kamyon tutar, başında hasır şapkası iri yarı vücuduyla kendisi şoförün yanına oturur, bizler arkadaki açık kasaya doluşurduk. Yollar tozluydu, köye bembeyaz erişirdik. Adana'nın sıcak mevsimi geçinceye kadar iki köyüydük. Babam işinin çokluğundan çok nadir olarak bizimle kalabilirdi. Zekat dağıtma zamanı gelir, birkaç gün... Akçakaya'daki köy hayatından çok hoşlanırdım. 8-9 yaşlarındaki günlerimi hatırlıyorum. Bana elimizi alırız, biz biçelim, biz biçelim diye bey babaya yalvarırız. Annem karşı çıkar. Bunlar daha bebe, bir kasaya çalışır. Fakat bey baba alışırlar, alışırlar. Ben onlardan küçükken öksüz kaldım diyerek bize yonca biçtirir. Tırpan sallatır. Bey baba karar vermiş, komşu köyden taş taşınacak, bahçeye fırın yapılacak. Komşu köyde Ermenilerin bırakıp gittikleri evlerin yıkıntıları var. 15 kilo ağırlığında işlenmiş taşlar. Yöre ağzıyla yonu deniyor. Eşekle oraya gideceğiz. Taşları iki taşla bağlayacağız. Sonra eşeği sürüp köye getireceğiz. Ben ve kardeşim Hacı o yazı komşu köyden taş çekmekle geçirdik. Bey seferimizi çetele tutarak kaydetti. Bu yaptığınız işin karşılığı 525 kuruştu diyor ama sizin paraya ihtiyacınız yok. Bu da hediye vereyim dedi. Biz gözümüze bir kara koyun var, onu kestirmişiz. Bey baba tamam dedi, alın kara koyun sizin olsun. Biz kara koyunun boynuna bir çıngırak taktık. Bu koyun bizim oldu diye 3-5 gün düğün bayram ettik. Yaptığımız hizmetin karşılığını aldık diye gurur duyduk. Sonra zamanı geldi Adana'ya dönülecek. Kara koyun köyde kaldı. Gene aynı sürüde ok. Öbür yıl biz gene Akçakaya köyündeyiz. Bey baba bu kere bizi bağda çalıştırmak istiyor. Karık açılacak, su koyu balanacak. Bey baba dedik, bu yıl bu iş bir kara koyuna yapılmaz. Bey baba bizim paradan çok seveceğimiz bir şeyi tutarda asılı duran çiftesine. Bağ mevsimi bittiğinde kardeşim hacı ile beni çağırdı. Çok iyi çalıştınız, aferin. Mükafat olarak size bu çifteyi veriyorum dedi. Gene çok sevindik. 5 tane de kapsül verdi. Bey babanın odasının duvarında asılı olduğu yerden çifteyi aldık, tarlaya koştuk. Cav, cuv, 5 el kapsülleri sıktık. Sonra götürüp çifteyi bizim odana çıktık. O mükafat bize yetmişti. Çifte gene o duvarda kaldı. Biz Adana'ya döndük. Şeker ve kurban da geniş arsalarda bayram yeri kurulur. Dönme dolapları, salıncakları, ciğercileri, elma şekercileri ile çocuklara eğlence. Bizim en büyük eğlencemiz bayram yerlerinde dolaşmaktı. Daha bayram başlamadan bayram yerinde kulübeler, salıncaklar kurulurken oraya insanları seyretmekten büyük zevk alırdık. İşte böyle bir bayram sırasında babam evden ayrılmadan onu yakalayacak kadar erken kalkmıştım. Herhalde 8 yaşındayım. Baba diyorum, bayram yerine gideceğim, bana para verir misin? Annemin de yardımıyla tazelenen hatırama göre babam, aha oğul diyor, pantolon orada asılı, cebinden istediğin kadar al. Annem müdahale ediyor, 8 yaşına denir mi? Babamın cevabı şu, hanım benim varlığımın hepsi onların, ben şimdilik bekçisiyim. Nasıl alınacağını, nasıl verileceğini bugünden bellemezlerse sonunda baba malını tarımar ederler. İlkokulu evimizin yakınındaki İsmet İnönü İlkokulu'nda okudum. O yıllarıma ilişkin ilginç şeyler hatırlamıyorum. Vasat bir öğrenciydim. Sınıfta kalmadan 1940'ı bitirdim. Daha sonra Adana'da o zamanlar 2. ortaokul diye anılan okula başladım. Ortaokuldan en kalıcı hatıramız Kıbrıslı Kemal Hoca'dır. Kemal Hoca çok temiz giyinirdi, baston kullanırdı, titizliği de bilinirdi. Her öğrenci vardı. Mesela yakın arkadaşım Mustafa Sarioğlu'nun lakabı Allah'ın oğluydu. Lisede 2. sınıfa geçtiğimiz yıl zatürre hastalığına yakalandım. 3 ay hasta yattım. Arkadaşlarım 3. sınıfa geçti, ben sınıfta kaldım. Ertesi sene gene zatürre hastalığı, daha ertesi sene gene zatürre hastalığı. 3 yıl üst üste 3-5 ayım yatakta geçiyordu. Zatürre hastalığının nedeni bademciklerinmiş, bunu anlayamamışlar. Bizim evde bana uluk sakıp demeye başladılar. Anadolu'da uçurmuş demektir. Her gün iğne, her gün ilaç. Arkadaşlarım her yıl bir üst sınıfa geçiyor, ben ise hep aynı sınıftayım. Okulu terk etmek zorunda kaldım. Yıl 1950. Biz sabahın saat 4'ünde gün ağrırken bizi kaldırır pamuk almaya götürürdü. Taş köprünün başında sıcak bastırmadan Adana'ya üzerine çıkar, pamuğun iyisini kötüsünü ayırmaya çalışırdık. Arkadaşları bu yaşta bebeler pamuktan ne anlar diye takıldıklarında babam alışsınlar derdi. Köprü başından ahşap ve döküntü borsa binasına yönelirdik. İşimiz bittiğinde gün ağarmaya başlardı. Adana barlarında eğlenen, para yiyen toprak ağaları ile onların çocukları yorgun, tükenmiş, evlerinde. İkinci Dünya Savaşı'nın ekonomik imkanlarıyla toprak sahiplerinin ellerine nakit geçmesi devam edeceğini sanmaları, onların para harcamada kontrolü kaybetmelerine neden oldu. Sadun Tanju şöyle anlatır. Adana sinemaları, lokantaları, otelleri, gazinoları, barlarıyla, paytoncuların yolda pazarlık kestiği özel aşk evleriyle, bekar erkek hayatının hayli renklendiği bir yer olup çıkmıştı. Bu da yetmemiş, hovardalar men taraflarına soğuk oluğa kaçar olmuşlardı. Hatay alındıktan sonra eskiden Fransızların sayfiye olarak kullandıkları soğuk oluk, 5-10 yıl içinde paralı aşk ve eğlence ülkesi haline gelivermişti. Otel gazino karışımı evlere seni artist yapacağız diye kandırılan yoksul ve güzel kızlar kapatılır, güneyin kanı fıkır fıkır kaynayan erkekleri, delikanlıları Adana'dan, Mersin'den, Maraş'tan kaçıp bu kızlarla buluşurlardı. Tadı damakta kalan alemler yaparlardı. Ben de arkadaşlarımla bu eğlence yerlerine gittim fakat hiçbir zaman alışkanlık haline getirmedim. Benim en büyük tutkum sinemaydı. O zaman Türk artistlerinden Neriman Köksal, yabancı artistlerden Tyrone Power ve Rita Hayworth ile Ava Gardner'a hayrandım. 36 Kız'ın Tekmini Birden denilen uzun Zorro filmleri oynatırdı. Filmler bir başladı mı sürer giderdi. Akşam eve dönme vaktini ayarlar, babam gelmeden evde olurduk. Erciyes Palas'ta sinema yapıldığında babam yarı şaka yarı ciddi. Haydi bakalım, o sinema senin, bu sinema benim, dolaşmanızdan kurtulmak için size sinema yaptım. Doyun sinemaya dedi. Ne yapsın diye sorduklarında doktor olmak istiyorum derdim. Doktorluk aşkının nereden geldiğini bilmiyorum. Ama bir yaz Akçakaya'da, şimdi asker tabi. O zamanlar öksüzler yurdu olan taş binada bir müsamerede rol aldığımı, beyaz önlükler giyerek doktor rolüne çıktığımı hatırlarım. Doktor olmayı istediğimden mi bu role çıktım, yoksa bu role çıktığımdan mı doktor olmak aklıma takıldı bilemiyorum. Sinema sevgim kabarınca 15-16 yaşlarında artist olmayı düşlemeye başlamıştım. Adana'da Türk Hava Kurumu planör kursu açtığında galiba 18 yaşındaydım. O tarihlerde otomobil kullanabiliyorum, pilot olayım istedim. Babama açıldım. Sen kendi işine bak, pilot belli değil. Hem tehlikesi var hem de bir sürü para ödeyeceksin. Gereği yok dedi. İsrar edecek oldum, öfkelenmeye başladı. Babam öf dedi. O sayfayı da hemen orada kapattım.